bizden söylemesi.
Bizden söylemesinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz, sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Bugün takvim yapraklarımız 24 Ocak 2020 Cuma'yı gösteriyor. Saatlerimiz Türkiye saati 16.05. Yine sevgili Alişan Kapaklıkaya ile birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, herkes hayatının belli dönemlerinde zorluklar yaşar. Kimi sağlığını kaybeder, kimi işten çıkartılır ve ekonomik sorunlar yaşar, kimi sevdiklerini kaybeder. Yaşanan tüm zorluklar hayatın bir parçası. Dünya hayatının birer imtihanı. Bu hususta karşılaştığımız zorluklarla nasıl mücadele etmeliyiz, mücadele ruhu nasıl kazanılır, sıkıntılar karşısında nasıl sabır gösterilir? İnşallah birazdan eğitimci yazar sevgili Alişan Kapaklıkaya ile bu konuları konuşacağız. Az sonra başlıyoruz.
Gizli gizli.
Çamlıca ve Alişan Kapaklıkaya'nın hazırlayıp sunduğu Bizden Söylemesi devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, Bizden Söylemesi devam ediyor. Sevgili Alişan Kapaklıkaya ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, merhaba. İyi misin?
İyiyim çok şükür, yeni haftada yine buluştuk.
Evet, evet, evet. Yani ben seni gördüğüm kadar eşimi görmüyorum.
Demek öyle.
Vallahi dinleyicilerimizden böyle geri bildirimler geliyor. Yorumlar yapıyorlar, çok hoş ya. Yani bir de dünyanın değişik ülkelerinden olunca.
Evet.
Radyo aracılığıyla ulaşmak, Bizden Söylemesi deyip onların kulaklarına dokunup kalplerine ulaşmak çok keyifli bir şey. Bir de sen çok kalpten bir delikanlısın.
Sağ ol.
Böyle gönlünle yapıyorsun programı. Bunu dinleyici çok rahat hissediyor. Bundan emin ol. Yani ben toplumu, dünyayı, Türkiye'yi gezdiğim için biliyorum. Onun için amacına ulaşıyor.
Gönlümüz faydalı olabiliyorsak
evet,
ne mutlu.
Evet. Gönlümüz istiyor ki daha çok insana ulaşabilelim, kalplerine dokunalım. Yalnız hissetmesinler kendilerini.
Evet.
Yani burada Türkiye'de burada şimdilik iki kişi ama görünmeyen bir ekip var arkamızda.
Evet.
Hallerini, hatırlarını soruyoruz onlara.
Evet, sevgili dinleyicilerimize sesimizi teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ulaştırıyor.
Evet.
Buradan da iletelim. Hocam bugün konumuz hayatın zorluklarıyla mücadele. Hepimiz hayatımızda zorluklar yaşıyoruz. Ayağımız takılıyor, düşüyoruz, seviniyoruz, üzülüyoruz.
Bir dakika dur, bu iyi bir başlık olmamış. Ben bu programda konuşamam çünkü hayatın zorlukları deyince benim eşimin adı Hayat.
Aman Allah'ım.
Ben nasıl konuşayım şimdi? Evde beni o dinliyor programı, eve gidince demek sen benim zorluklarımı anlatıyorsun.
Güzeldi.
Ya
güzeldi.
Ben Erol Evgin'e anlattım çektiğim zorlukları. Erol Evgin şarkı yaptı. Ah bu hayat çekilmez. Eşim de diyor ki senden sonra da ben gittim seni şikayet ettim diyor. Erol Evgin şarkıya devam etti. Sen olmazsan canım.
Güzelmiş. Evin evet. İçişleri Bakanı hanımlar. Onun için aranızı
evet,
iyi tutun.
Evet.
Şimdi hocam hayatın zorlukları diyoruz da biz bu zorluklarla nasıl mücadele edeceğiz?
Bazen insana kargo gelir. Bilmiyorum size de gelir mi? Kargo gelir, zile basar. Kargoyu bir açarsınız. Ha bakarsınız üstünde sıkıntı yazıyor, zorluk yazıyor, güçlük yazıyor. Gönderene bakıyorsunuz, Allah. Allah Allah diyorsunuz ya. Yani nasıl zorluk gelir? İçini bir açıyorsunuz, büyük hediyeler var. Gelen zorluğun sizin için bir hediye taşıdığını fark ederseniz, gelen zorluklarla mücadele etmeniz oldukça kolaydır. Ben bunu kendi hayatımdan örneklendiririm. Mesela ben 30 yaşında kızım kanserden vefat etti.
Evet.
Şimdi bu bir zorluk mudur? İnsanlar, çoğu insan katlanamaz, edemez. Evet. 52 yaşında babam vefat etti kalpten. Mesela belki dünyanın değişik ülkelerinde insanlar bilirler. Pantolon videom yayınlandı TRT'de. Ve insanlar o pantolon, kardeşim 6 yaşında traktörün altında kaldı, vefat etti. Bir çok zorluk, bir zorlu bir çocukluğumuz vardı. Pantolon alamıyorduk. O gelen pantolonu kardeşim istedi, vermedim. Vermeye karar verdiğim gün, ona pantolon giydireceğim gün kardeşim traktörün altında kaldı, vefat etti. Bana diyorlar bazı insanlar, siz bu zorluklarla nasıl baş ediyorsunuz? Niye diyorum? Bu kadar zorluk yaşadınız. Diyorum ben bunun bir inanç, Allah'a inanıyorum. Diyorum ki Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet söylüyor bize. Sizin malınızla, canınızla, evladınızla, sağlığınızla bazen bunları vererek, bazen bunları alarak imtihan ederiz diyor. Ayet bu. Yani Allah
evet,
beni yaratan Rabbim bunu bana söylüyor. Şimdi beni yaratan Allah beni böyle imtihan edeceğini söylerken benim kalkıp ya Rabbi beni mi buldun? Neden benim başıma geliyor? O kadar haşa lüzumsuz insan vardı gere gere beni mi, kızımı, babamı mı buldun diye bir isyan etme lüksüm yok. Hayatın zorluklarıyla mücadele etmenin şartlarından bir tanesi o zorluğun içinde ne gibi hediyeler barındırdığını düşünmek. Ve bunun Allah'tan geldiğini görüp bir imtihana tabi tutulduğunun farkına varmaktır diye düşünüyorum.
Evet. Hani derler ya altı üstüne geldi. Belki hayatın altı üstünden daha güzel. Bilmiyoruz ki. Değil mi?
Bilemiyoruz. İşte yaşayınca biliyoruz.
Yaşayınca.
Dediler ki bana yani senin kardeşin mesela soruyorlar. Ya 6 yaşında çocuk vefat etti. Bunun nasıl bir iyiliği olur yani? Nasıl bunda bir hayır düşünebilirsin? Düşünüyorum 1971 yılında olmuştu bu olay. Yani o zaman ben 9 yaşındaydım. Ve bu siyah pantolon videosunu yani televizyonda anlattım. TRT Diyanet'teydi o zaman. Bu bir yayıldı dünyaya. Ve ben dünyanın değişik ülkelerine gittiğimde şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bir de yabancı dillere çeviriyor. Benim diyor çocuklarım vardı. Çok kavga ediyorlardı. Diyor çok kavga ettikleri için ben aralarını nasıl bulamıyordum, nasıl geçinecekler bilmiyordum. Siyah pantolon videonu bir seyrettiler, kardeş kıymetini anladılar diyor. Şimdi çok iyi geçiniyorlar. Allah senden razı olsun diyor.
O ibret oldu yani.
Şimdi bak, bu hayırlı bir şey insanlık için.
Muhakkak.
İşte bu ibret oluyor.
Evet.
Mesela Bitlis'e gittim, Bingöl'e gittim. Öğretmenlere konferans vardı. Hepsi öğretmen ama 16 yaşında bir kız kapıda bekliyor. Yanında iki tane de ondan 1-2 yaş küçük kız daha var. 3 tane kız çocuğu bekliyorlar. Böyle konferanstan sonra yaklaştım yanlarına çıkarken görüşebilir miyiz dedi. Buyurun dedim. Başladı ağlamaya. Ben de kucakladım çocukları. Ben dedi çok fesat birisiydim, kıskanç birisiydim, cimri birisiydim, egoist birisiydim, büyük olan. Dedim. Bunlar dedi benim kardeşlerim. Benden dedi etek isteseler vermem, çorap vermem, kalem vermem, harçlık vermem, odama sokmam. Bunlara var ya zırnık koklatmam bu tabiri kullandı.
Evet.
Çok cimriydim ben ve bunlarla hiçbir şeyimi paylaşmam dedim. Dedim. Sizin dedi siyah pantolon videonuzu seyrettim. Kardeşlerime kapılarımı da yüreğimi açtım. Her şeyi onunla paylaşıyorum. Dedi ki kardeşler arasındaki mutluluk ne kadar güzel bir şeymiş dedi. Size teşekkür etmeye geldim ya. Buna sebep vesile olan ne?
Evet.
O video.
Tabii. Doğru.
İnsan ben de ne yaptım Mustafa'cığım? Gittim kardeşimin mezarına. Düğme milik dedim. Rafet yavrum dedim sen öldün mü? Sen ölmedin dedim. Aradan 50 yıl 49 yıl geçti. Senin dedim hayatını dünya insanlığı çeşitli dillere çevirerek seyretti. Sen bedenin toprağın altına girdi de 6 yaşında ama senin yüreğin bir yetişkin gibi insanlara sevgiyi anlatmaya devam ediyor dedim.
Evet ya.
Şimdi bu bir zorluk mu? Zorluk. Annem yıllarca unutamadı, feryatlar etti. Biz yıllarca o kardeşimizi unutamadık. Ama sonuç geldiği nokta Allah razı olsun seni doğuran anadan oluyor kardeşim.
Ya. Hocam zorluktan bahsediyoruz. Bir hafta önce haberlerde bir video yayınlandı.
Hı hı.
Bir akademisyen Kızılay'da bir garibanın videosunu çekti, yayınladı ve sosyal medyada bu yayıldı.
Evet. Şu evi barkı olmayan
Hasan, evi barkı olmayan bir buçuk yıldır Ankara'da metroda yatan genç. Bu arkadaşımız zorluklarla mücadele ediyor ama hayatın farkında. Yaşamayı seviyor. Ve soruyorlar bununla nasıl mücadele ediyorsun? Diyor ki Allah kimseye kaldıramayacağı yük vermez.
Bak işte çok güzel aynı noktadayız.
İkincisi diyor ki bu sıkıntıların da bir sonu var. Allah-u Teala beni imtihan ediyor. İnanıyorum diyor benim de güzel bir hayatım olacak. Ben de mutlu olacağım diyor evim olacak, işim olacak. Bakın hayata tutunmasını başarabilmiş. Ve Allah-u Teala ona öyle bir kapı açtı ki o akademisyeni gönderdi. Video çekti, sosyal medyada yayıldı ve Ankara valimiz sağ olsunlar yardımcı oldular. Bu gencin elinden tuttular. Bu duruma nasıl bakmalıyız? Ne dersiniz?
İşte bakın siz zorlukların nereden geldiğini ve ne amaçla geldiğini fark ederseniz, bunun bilincinde olursanız, gelen zorluğa kızmak yerine onun getireceği nimete odaklanırsanız, o zorluğu kolaylıkla aşarsınız. Bir de bunları, bu zorlukları aşmanın yollarını, o gencin mesela o videoyu ben de seyrettim, eşim de çok etkilenmiş. Yani insanlar ondan çok etkilendiler. Neden sorusu yerine nasıl sorusunu sormaktır. Yani o genç deseydi neden ben bunu yaşıyorum, neden benim başıma geldi, Allah'ım bula bula beni mi buldun? Bir sürü genç işte böyle lüks içinde yaşıyor, ben burada da böyle metroda yatıyorum, bir battaniyem bile yok. Yani duş alamıyorum, param olursa bir otele gidip duş alıyorum diyordu evet, çocuk diyor. Anlatıyordu bunları. Böyle demedi, o ne dedi? Tevekkül etti.
Tevekkül.
Biliyorum ki Allah beni imtihan ediyor.
İmtihan ediyor.
Ve bu imtihanın arkasında güzel nimetler var. Hatta dediklerine göre ben orasını tam haberim yok. İşte ev, iş, araba.
Evet sağlandı.
Ve sağlanmış. Evet. Allah razı olsun.
Sağlık insanlar. Problemleri vardı. Sağ olsun Ankara evet. Valimiz yardımcı oldu.
Evet,
şu anda
evet.
Sağlık problemleri gideriliyor.
Ne kadar güzel evet. Yani. Şimdi bu çocuk hayatın zorluklarını gördüğü için bu nimetlerin ne olduğunu farkına varıp şükrünü çok fazlasıyla yapar. Evet. Bazı yerlerde insanlar bu yokluğu bilmedikleri için, imtihan nedir, zorluk nedir bilmedikleri için dünyaya böyle bir kartal gibi gelip bir tavuk gibi yaşayıp ölüp gidiyorlar ha. Kendi, bak bu çocuk ileride büyük iş adamı olur, bir şey üretir, girişimci olur, pes etmez, bir zorluk gördüğünde hemen bir köşeye saklanıp kaçmaz, kendini silikleştirmez. Niye? Bu fırtınaların, yağmurların üzerinde uçan tek kuş kartaldır. Bak ne kadar güçlüdür. Ya da rüzgar hızlı estiği zaman bir çöpü, ince bir dalı kırar ama bir çınar ağacını böyle esnettikçe kök salar ve çok güçlü olur o çınar ağaçları. Evet. Yani üstü ne kadar sallanırsa altındaki kök o kadar sağlam olur. Ve önemli yerlerde o ağaçlar, sağlam ağaçlar kullanılır. Mesela basit bir kavak, söğüt gibi kolay kırılan ağaçlar kullanılmaz. Bu evet. Çocukta karşısına çıkan zorlukları Allah'ın bir imtihanı olarak görüp onu bir fırsata dönüştürdüğü için üzerinden gelebildi o sorunun işte.
Evet. İnanç diyor ki buradan. İçinde bulundukları durumun farkında olsunlar, sıcak yataklarının, yastıklarının kıymetini bilsinler. Güzel bir söz var hocam. Buyuruluyor ki, nimete şükredilirse ziyadeleşir, artar. Evet. Şükredilmezse nimet elden gider.
Elden gider.
Biz şimdi sıcacık döşeklerimizde yatıyoruz, sıcak yemekler yiyoruz. Pek çoğumuzun hali vakti yerinde. Fakat bunlara rağmen şükretmiyoruz. Değil mi?
Evet.
Burada da sıkıntılarımız var ciddi olarak.
Evet. Bizim o şükrü artırmamız ve sahip olduğumuz nimetleri paylaşmamız gerekiyor. Mesela ben buraya geliyorum, bilgilerimi paylaşıyorum. Televizyonlara gidiyorum, kitaplar yazıyorum. Paylaştıkça görünüşte azalıyorum ama kendimi yenilemem gerektiği için gidip yeniden okuyup yeniden çuvalıyorum. Hı. Yani düşünsene biz her hafta burada aynı konuyu anlatsak bizim dinleyicimiz olur mu?
Olmaz tabii.
Şimdi biz bu bilgilerimizi verdikçe aslında kime iyilik yapıyoruz biliyor musun? Kendimize. Biz her hafta buraya yeni konularla, sen hazırlanıyorsun, ben hazırlanıyorum. Misafirlerimize diyoruz ki bak bizden söylemesi, şöyle şöyle bir şey var. Sizden de dinlemesi diyoruz. Bak onlar da dinlemeseler biz de vallahi hazırlanmaz ki. Nasıl dinleyicimiz yok? Evet. Niye yani?
Tabii.
Yani kafalarını beton gibi yapmışlar, kulaklarını tıkamışlar, gönüllerini böyle zift dökmüşler. Hiçbir şey işlemiyorsa biz niye uğraşalım ki?
Ama bizim dinleyicilerimiz bizi gerçekten çok iyi dinliyor. Yorum gönderiyorlar.
Gelen bildirimlerini ifade ediyorlar. Yani diyor ki evet. Hocam sen bunları anlatıyorsun. Sen orada programı yapmıyorsun. Niye diyorum? Siz diyor Mustafa ile beraber bizim eve gelip misafir oldunuz da gidip bizim eve anlatıyorsunuz diyor. Neden?
Evet.
Çünkü biz gerçeğiz.
Samimiyet var.
Evet. Yani ben mesela diyorum ya eşimle ilgili anlatıyorum, çocuklarımla, kendi ailemi anlatıyorum. Neden? Çünkü bizi dinleyen insanların kapısını çalmadık biz. Kalbini çaldık. Müsaade var mı dedik ilk programda. Hiç unutmuyorum onu. Mesela benim kızım öyle derdi. Baba misafirlere saygısızlık yapma. Ne yapayım? İzin iste. Biz ne dedik? İzin verirseniz biz her cuma saat 4-5 geçe sizin kalbinize, gönlünüze misafir olmaya geliyoruz dedik.
Evet.
O izni aldığın için biz gönüllere giriyoruz ve ruhları sıcacık oluyor.
Evet, inşallah. Hocam bu dünya hayatı dertsiz olmaz, olmuyor. Başımıza türlü türlü sıkıntılar, musibetler gelebiliyor. Tam bu noktada İnşirah suresi gönlüme öyle güzel bir su serpiyor ki. فَاِنَّ مَا الْاُسْرِ يُسْرَى اِنَّ مَا الْاُسْرِ يُسْرَى Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
Evet.
Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
Evet.
Allah-u Teala bunu iki kez söylüyor.
Evet.
Bunda
evet.
da çok büyük hikmetler var.
Evet.
Sabretmek, tevekkül etmek. Bunun bize önemini anlatıyor.
Sabretmediğimiz zaman böyle rüzgara kapılmış yaprak gibi gidiyoruz da sabrettiğimiz zaman böyle ham bir meyvenin bir keleğin kavun olması gibi örnek veriyorum. Yani bizim hamlığımızı yok ediyor. Bizi pişiriyor. Ateşteki böyle yemeğin böyle ısındıkça, yandıkça, sabırla durdukça orada pişiyor, lezzeti çıkıyor ya ortaya.
Evet.
Ya bildiğin patates işte, soğan, et. Ama bunlar çiğken bir bakıyorsun. Bir de bunları zor bir şey ateşe atıyorsun. Ateşin üstüne koyuyorsun, tencereye koyuyorsun ve o yandıkça içindeki nasıl lezzet çıkıyorsa açığa. İnsan da zorluklarla karşılaştıkça senin dediğin her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ayeti böylece gerçekleşmiş oluyor.
Evet.
Biz çocuklarımıza her şeyi kolaylaştırdığımız zaman aman bizim zorluklarımızı biz zorluk çektik çocuklar çekmesin. biz yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik, giymedik, giydirdik diye bütün nimetleri çocuklarımızın ayağına, eline, önüne serersek çocuklarımızın gelişmesini katlediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bir kozadan bir kelebek tırtıl olarak çıkar. Ya da ne şey pardon bir kozanın içindeki kelebek böyle çırpınır o deliği bile genişletmek için kanatları güçlenir. Eğer sen o tırtıla acırsan dersen ki dur ya yardım edeyim şu deliği ben keseyim büyüteyim çıkarayım o gelişmez ki öylece kala kalır ve ölür. Evet. Ya da hamile bir kadının karnında çocuk 6 aylık yeter ya sıkılmış durur da dur onun karnını yarayım çıkarayım dersin o çocuğun ölümü demektir.
Yani. Değil mi? Onun bir süreci var.
Elbette süreci vardır. O zorlukla mesela sezaryenle doğum ve normal doğumla dünyaya gelen çocuklar arasında bile fark olduğu söyleniyor bilim adamları. Diyorlar ki mesela sezaryenle doğanlar hayatın zorlukları karşısında daha çabuk yıkılıyorlar. Normal doğumla dünyaya gelenler ana rahmini zorlayarak hani böyle dünyaya geldikleri için zorluklarla karşılaştıklarında onlarla mücadele etmeyi öğreniyorlar diye bir makale evet, okumuştum.
Tam yani. Bu husus için kozasından erken çıkan kelebek fazla yaşayamaz demişler hocam.
Evet, evet.
Ne
evet,
kadar
evet.
Anlamlı bir söz.
Evet.
İşte bu süreci, olgunlaşma sürecini ifade ediyor bize. Olgunlaşacak, ondan sonra kozadan çıkacak ki hayatın zorluklarına karşı mücadele edebilirsin değil mi?
Evet, evet. Şu şeye tekrar dönmek istiyorum. Neden sorusu, evet. Nasıl sorusu? Şimdi neden sorusu negatif cevaplar içerir.
Yani bu neden benim başıma geldi? Evet. Neden ben?
Hemen bunu sorduğunuz zaman mesela bilinçaltına neden ben? Bir şarkı var ya neden ağlattın beni, neden üzdün bilmiyorum ki sonunu düşünmeden neden tuttun elimi?
Evet.
Sen de ileride birilerini tutunca bunu gör.
İnşallah diyelim.
Ya bu Mustafa'yı evlendireceğiz. Allah Allah evlendireceğiz işte sen merak etme dur. Şimdi neden sorusunu sorduğumuzda bizim bilinçaltı gider depoladığı bütün olumsuzluklara bakar. Neden beni bıraktı? Şu sebeple. İyi davranmadım. Benim güvenim yok. Ben sevgiyi bilmiyorum. Ben iletişim bilmiyorum. Bak ben neden sınıfta kaldım? Çalışmadım. Öğretmen iyi anlatmadı. Babam bana kızdı. Annem beni anlamadı. Bak neden sorusunun cevabı mutlaka negatif gelir.
Hmm.
Bu dil kalıplarıyla ve beyin yapısıyla ilgilidir. Ama nasıl sorusu? Mesela neden başarısız olduğum sorusu yerine nasıl başarılı olabilirim sorusunu sorduğunuzda ne oluyor biliyor musunuz? Kişi dur öğrenmeyi öğreneyim der. Ben özgüvenimi artırayım der. Bu derslerin kolay bir öğrenme yolu var mı der. İşte eğlenceli öğrenme var mı der. Mesela karı koca arasında neden biz sürekli kavga ediyoruz dediğinizde işte eşin yemek yapmıyor, sen çok para kazanmıyorsun, anlayışsızsın, telefonu elinden bırakmıyorsun, sosyal medyadan ayrılmıyorsun, sen dizilerden ayrılmıyorsun. Tamamen olumsuz cevapları getirip önüne yığar. Sebebi bu. Peki bir şeyin nedenini bulmak bize ne çözüm getiriyor? Hiçbir şey. Bir kitapta okumuştum. Diyor ki bir yangın çıktı. Baktın yangın. İçinde çocuklar var. İmdat diyorlar. Ve sen o imdat diyen çocuklara bakıp onları koşup kurtarmak yerine bu yangın neden çıktı? Kim çıkardı? Suçlu kim? Eğer sen bunların peşine düşersen o çocuklar orada cayır cayır yanıp hayatlarını kaybederler. O yüzden ben bu yangını nasıl söndürebilirim? Bu çocukları nasıl kurtarabilirim diye düşünürsen hemen koşup bütün enerjini o yangını söndürmeye ayırırsın. Çocuklar oradan çıkardıktan, yangını söndürdükten sonra git ondan sonra suçluları ara bul cezalandır. Ama acil olarak neden sorusunu sorma. Nasıl sorusunu sor. Bir kriz anındaysan.
Nedenlere takılmayacağız.
Evet.
Genelde çözüm odaklı olacağız. Bu musibet benim başıma neden geldi değil de ben bunlarla nasıl mücadele edebilirim? Bunun hikmeti nedir diye düşüneceğiz.
Evet, bunun hikmeti nedir? Bu beni nasıl güçlendirir? Bu beni nasıl sağlamlaştırır diye düşündüğümüzde çocuklarımız daha sağlam olabiliyorlar.
Hocam böyle bir örnek verecek olursak aklıma kömür gelir. Kömür yerin metrelerce altında değil mi? Madencilerimiz çıkarıyor. Bir de esas kömür madeni olup da elmas olan var. Yerin kilometrelerce altında ama binlerce yıl baskıya maruz kalmış. O baskıya maruz kala zorluklarla mücadele ede ede o kömür elmas olmuş.
Ben onların arasındaki bir konuşmayı anlatayım mı kısacık?
Anlatın.
Bir gün kömür demiş ki ya elmas kardeş biz kardeş değil miyiz demiş ya. Niye seni kralların başına tac ediyorlar da beni fakirin sobasında yakıyorlar demiş. Biz aynı kökenimiz aynı değil mi? Atalarımız bir.
Evet, aynı evdeyiz.
Aynı kökendeniz. Neden böyle yapıyorlar? Elmas demiş ki, ya kardeş bana bak demiş. Ben bu noktaya gelene kadar beni öyle ateşlere maruz tuttular. Öyle kestiler, biçtiler. Öyle fırınlara soktular. Öyle demiş yer altında dediğin gibi baskılara maruz bıraktılar. Binlerce bir yıl karanlıkta beklettiler. Ben bütün bu zorluklara karşı dayandım, direndim ve benim içimdeki cevher açığa çıktı. Eğer demiş sen de benim karşılaştığım işkencelerle karşılaşmaya dayanacaksan, sen de demiş sağlam duracaksan gel ben de seni başıma tac edeyim demiş. Hmm.
Yeah.
İşte o kömürü elmas yapan karşılaştığı zorluklar, ateşler, kesmeler, biçmelerdir.
Kömürün başına gelen o baskılar, sıkıntılar bizlerin de başına geliyor.
Evet.
Hayattaki sıkıntılar. Kömürün elmasa dönüşmesi gibi biz de sıkıntılara göğüs gerersek, onlara sabredersek, onunla mücadele edersek bizi demek ki olgunlaştıracak. Değil
aynen
mi? İnsan yapacak.
Evet, evet. Ben konferanslarımın bir tanesini şöyle bir konferans yapmaya karar verdim. Zorlukları aşmada duyguların gücü. Başarılı olmada duyguların gücü diye. Neden? Hı-hı. Kendi hayatıma bakıyorum. Yani 60'lı yıllarda var diye bir şey yok. Yok diye bir şey var. Babandan para istiyorsun yok. Pantolon istiyorsun yok. Ayakkabı yok. Oyuncak yok. Sen mesela oyuncağı çamurdan kendin yapıyorsun. Telden tekerlek yapıyorsun. Tahtadan araba, tenekeden araba yapıyorsun. Babanın cebini çıkarıyorsun. İçine yün doldurup top dikiyorsun. Anlatabildim mi? Bu zorlukları yaşıyorsun. O yüzden ben diyorum. Bizim zamanımızın zorlukları bizim hayatımızı kolaylaştırıyordu. Şimdiki zamanda çocuklarıma sunduğumuz kolaylıklar onların hayatını zorlaştırıyor gibime geliyor.
Evet.
Biz çocuklarımızı iyilik olsun diye sera domatesini çeviriyoruz. Bak şimdi tarla domatesini bilirsin, hı-hı, bilmesin. Sen gençsin.
Bilirim tabii.
Çok gençsin.
Bilirim.
Tarla domatesi de domatesi ekersin rüzgar vurur, güneş vurur, yağmur yağar. Böyle rüzgar çıkar, tavuk gagalar, kuzu çiğner. Yani akşamın soğuğu, gündüzün sıcağı vur. O domates var ya tarlada, biz yeşilken kopardık onu. Tel dolabına koyardık. Eskiden buzdolapları yoktu. Böyle o durdukça bir ay, iki ay durur. Durdukça kızar bile ısırdın mı nasıl bir kokusu olurdu ya. Yani.
Çok lezzetli hocam.
Çok lezzetli.
Biliyorum ben de yedim çünkü.
Yedin evet. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hanımla pazara gidiyoruz. Söyleme sahip domates alalım diyoruz. En iyi domates alıyoruz. Çünkü görünüş çok güzel.
Dıştan bakıyoruz. Cilalı.
Cilalı mılalı böyle alıyorsun bir kesiyorsun onu içinde suyu yok. Neden? Çünkü o serada büyümüş. Her dediğini gübresini ilacını her şeyini hazır etmişler. Hiç zorluk görmemiş ki. Evet. Zorluk görmediği için içindeki tatlar lezzetler açığa çıkmamış Mustafa'cığım.
Evet. Hocam mücadele etmenin sırrı nedir? Bir de bize bundan bahsedin. Mücadele ruhu nasıl kazanılır bu sıkıntılara karşı?
Vallahi hiçbir şeyin sırrı benim kanaatime göre yoktur. Yaşayarak kazanılır. Sen hayal kurarak kazanılır. Mesela Viktor Frankl mıydı? Bir adam var bu Nazi zulmünde. İnsanlar her gün fırınlara atıyorlar, yakıyorlar, ölüyor insanlar. Hı hı. O ne yapıyor biliyor musunuz? Böyle gözünün önünde insanları getiriyorlar. Bir sürü ölmüş insanları kamyonlara dolduruyorlar. Ya da gözünün önünde fırınlara atıp yakıyorlar. O bir hayal kuruyor. Bir gün diyor buradan çıkacağım. İnsanın insana yaptığı zulmü burada anlatacağım ben diyor. Ve ben onun için ayakta duracağım diyor. Ve bir gün böyle ölmüş insanları kamyonlara doldurup atacakları zaman bu da ölmüş numarası yapıyor. Ve bunu da ölmüş diye atıyorlar insanların içine. O böyle cesetlerin arasında kim bilir neler çekiyor. Ama bir hayali var. O zorlukları aşarak götürüyorlar bunları işte çöpe bir yere nereye atıyorlarsa. O oradan kalkıp kaçıp kurtulup bugün insanlara insan onların ne demek olduğunu anlatıyor. Zorluklarla mücadele etmenin sırrı benim kanaatime göre önce kendini tanımak. Sonra bu zorlukların nereden geldiğini farkına varmak. Hani Allah'tan bir imtihan olduğunu fark, hı hı, etmek. Ondan sonra da hayal kurup bu zorlukları aştıktan sonra yaşayacağı nimetleri düşünmektir. Allah da hani Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya size bir ben sizin işte satın aldım diyor keyfinizi, zevkinizi, evet, dünya nimetlerini cennet karşılığında satın aldım diyor. Şimdi düşünün oruç tutuyorsunuz Yazları 16-17 saat, kışın 12 saat. Oruç aç kalıyor, susuz kalıyorsunuz. Niye? Aslında bu bir zulümdür dıştan bakınca. Aç susuz. Hı-hı. Ama Allah'la sözleşiyorsunuz. Allah sana diyor ki sen diyor bu kadar süre aç kalırsan sana cennette böyle nimetlerim var diyor. Evet. Ya da mesela zekat vermek çok zor bir şeydir. Paranın bir kısmını işte %2,5'ünü alıyorsun. Böyle onu fakirlere veriyorsun. Bu ne oluyor? Verdiğin zekat malını arındırıyor. Bu zorluklar sana gelecekte büyük nimetler getiriyor. Evet. Bunun farkına varmaktır diye düşünüyorum.
Hocam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben son olarak şunu eklemek istiyorum. Hayatın zorluklarıyla mücadele etmede az önce sizin de bahsettiğiniz gibi insanlığın bir hedefinin bir hayalinin olması lazım. Evet, evet. Ona tutunmak lazım. Evet, hedef olan insanlar ne kadar zorluk olursa olsun yolundan şaşmazlar, o istikamette yürürler.
Kolay kolay yaşlanmazlar, hastalanmazlar, uzun ömürlü olurlar. Niye? Onların bir enerjileri vardır içten gelen.
Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu. İnşallah senin dinleyicilerimiz de keyif almıştır.
Senin için keyifli. Ben şimdi eve gideceğim hayatın zorluklarını.
Neyse ben yengeyi ararım. Sevgili dinleyicilerimiz bizden söylemesinin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Bizden söylemesi.